Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni bir Sınır Ötesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, muhabbetle, en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Bu akşam da sınırların ötesine geçip dünyada neler olup bittiğine bakacağız. Sevgili dinleyenler, dünya artık klasik savaş tariflerinin yetersiz kaldığı bir kırılma anından geçiyor. 28 Şubat 2026'da başlayan ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı bugün 26. gününde. Savaş sadece cephe hatlarında cereyan eden bir askeri operasyon olmaktan çıkmış durumda. Artık bu savaş enerji damarlarını, küresel güç dengelerini, rejimlerin geleceğini ve uluslararası sistemin meşruiyetini doğrudan hedef alan çok katmanlı bir hesaplaşmaya dönmüş durumda. Peki bu savaş gerçekten neden yapılıyor? Başlangıçta nükleer tehdidi ortadan kaldırma söylemiyle sunulan bu müdahale bugün çok daha geniş ve belirsiz hedeflere evrilmiş görünüyor. Rejim değişikliği mi amaçlanıyor? Bölgesel güç dengesi yeniden mi kuruluyor? Yoksa asıl amaç enerji hatları ve küresel ticaret yolları üzerinde mi veriliyor? Ve belki de en kritik soru şu: bu savaş kontrol edilebilir mi, yoksa dünya yeni ve daha büyük bir çatışmanın eşiğinde mi? Savaşın kazananı kim olacak? İsrail'in direnci ne anlama geliyor? Zaman kimin lehine çalışıyor? ABD ve İsrail'in stratejisi gerçekten planladığı gibi mi ilerliyor? Yoksa savaş kendi dinamiklerini mi üretmeye başladı? Uluslararası analizler bu savaşın uzayabileceğini mi söylüyor, yoksa kırılma anına mı yaklaşıyoruz? Küresel aktörler neden temkinli ama aynı zamanda giderek daha fazla pozisyon alıyor? Evet, programımızda 26. gününde savaşın geldiği noktayı değerlendirmeye çalışacağız tüm bu sorular çerçevesinde. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş 1. ayına yaklaşırken sahadaki tablo başlangıçtaki beklentilerle belirgin biçimde ayrışmış görünüyor. İlk aşamada kurgulanan senaryo yoğun hava bombardımanı, kritik altyapının felç edilmesi ve bunun sonucunda İran'ın ya hızla geri adım atması ya da içeriden çözülmeye başlaması üzerine kuruluydu. Ancak 26. günün sonunda ortaya çıkan gerçeklik bu beklentilerin önemli ölçüde karşılık bulmadığını gösteriyor. Her şeyden önce İran'ın askeri ve siyasi refleksi beklenenden daha dirençli çıktı. Hava saldırılarının etkisine, İran'ın üst düzey liderliğine yönelik ağır darbelere rağmen komuta kontrol yapısının tamamen çökmediği, füze ve insansız hava aracı kapasitesinin ise hala etkin biçimde kullanılabildiğini gösteriyor. İsrail'in güneyinden merkezine kadar uzanan alarm durumları savaşın tek taraflı bir cezalandırma operasyonu olmaktan çıkıp karşılıklı bir yıpratma savaşına evrildiğini ortaya koyuyor. Bu durum ABD ve İsrail'in kısa sürede sonuç alma stratejisinin sahada karşılık bulmadığını düşündürüyor. Saldırılar İran rejimini çökertmek yerine daha sert, daha kapalı ve dirençli bir yapıya doğru itmiş gözüküyor. İkinci olarak savaşın coğrafi yayılma eğilimi Washington'ın hesaplarını zorlaştıran bir başka unsur haline gelmiş durumda. Lübnan'da Hizbullah'ın devreye girmesi, saldırılardan rahatsızlık duyan Körfez ülkelerinin savaşa müdahil olma ihtimali bölgesel cephelerin açılma riskini de somutlaştırırken, Kızıldeniz ve Basra Körfezi gibi kritik hatların potansiyel olarak tehdit altına girmesi, enerji ve ticaret güvenliği açısından küresel etkiler doğuruyor. Bu genişleme ihtimali ABD'nin savaşı sınırlı tutma hedefiyle çelişen bir dinamik üretiyor. Üçüncü olarak diplomatik cephede de beklenen hızlı sonuç alınabilmiş değil. Her ne kadar Washington'dan anlaşma ihtimali yönünde mesajlar gelse de sahadaki sertlik ile masadaki söylem arasındaki uyumsuzluk dikkat çekiyor. İran'ın doğrudan teslimiyet yerine müzakere şartlarını şekillendirmeye çalışması, savaşın ABD açısından bir başka aracından ziyade karmaşık bir pazarlık sürecine dönüştüğünü gösteriyor. Bu da başlangıçtaki önce askeri baskı, sonra hızlı siyasi sonuç formülünün işlemediğine işaret ediyor. Ayrıca savaşın uzaması ABD açısından maliyetleri artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Askeri angajmanın süresi uzadıkça hem bölgesel riskler büyüyor hem de küresel kamuoyunda meşruiyet tartışmaları derinleşiyor. İsrail açısından da benzer şekilde sürekli alarm hali ve çok cepheli tehdit algısı stratejik kazanım ile taktiksel yıpranma arasındaki dengeyi zorlaştırıyor. Evet, tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde savaşın ilk günlerinde öngörülen hızlı sonuçlanan tek taraflı üstünlük senaryosunun yerini belirsizliği yüksek, çok aktörlü ve uzama potansiyeli taşıyan bir çatışma dinamiğine bıraktığını söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Bu tablo Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu ettiği net ve hızlı stratejik kazanımdan ziyade daha karmaşık ve kontrol edilmesi güç bir sürecin içine çekildiğini işaret ediyor. Dolayısıyla bugün gelinen noktada asıl soru şu sevgili dinleyenler. ABD ve İsrail bu savaşı kendi belirledikleri hedefler doğrultusunda sonlandırabilecek mi, yoksa savaşın doğası mı onları yeni ve daha zor bir denklemin içine sürükleyecek? İran ve ABD müzakere masasına oturacak mı? Oturacaklarsa bu müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacak? Günün en önemli sorusu olarak ön plana çıkıyor bu soru sevgili dinleyenler. Tarafların müzakere masasına oturup oturmayacaklarına ilişkin muamma sürüyor. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş. İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz ifadelerini kullanmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hatemül Enbiya Merkez Karargah Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Yenilginizi anlaşma olarak adlandırmayın, vaatlerinizin sonu geldi, başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak ifadelerini kullandı Zülfikari. Taraflar müzakere masasına otursalar bile sevgili dinleyenler, İran ile ABD arasında muhtemel müzakerelere dair tablo tarafların hedefleri arasındaki derin farklar nedeniyle oldukça karmaşık görünüyor. Analistlere göre İran mevcut savaş öncesine kıyasla artık ABD'nin istediği çerçevede müzakereye hazır değil. Ayrıca iki tarafın hedefleri arasındaki mesafe de oldukça açılmış durumda. Bu da ABD'nin tırmanmayı sürdürebileceği yorumlarına yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İranlılarla iyi müzakereler yürütüldüğünü söylerken, Washington'ın Tahran'a 15 maddelik bir teklif sunduğu konuşuluyor. Ancak İran, ABD'ye doğrudan müzakere yürütüldüğünü az önce ifade ettiğimiz gibi reddediyor. Tahran yönetimi Mısır ve Türkiye aracılığıyla Washington ile mesaj alışverişi yapıldığını kabul ediyor. Buna rağmen Wall Street Journal'ın aktardığına göre arabulucuların çabalarına rağmen taraflar arasındaki uçurum hala büyük. Ayrıca CNN'e konuşan kaynaklar İran'ın ABD'ye Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmek istemediğini, bunun yerine ABD Başkan Yardımcısı Vance ile doğrudan müzakereyi tercih ettiğini bildirdiğini aktarıyor. Askeri ve strateji uzmanı Richard Weiss'a göre Trump savaşın beklediği gibi sonuçlanmaması nedeniyle artık çatışmayı bitirmek için bazı tavizler vermeye hazır. Ancak aynı zamanda bölgeye daha fazla asker sevk ederek baskıyı artırmayı sürdürüyor. Weiss'a göre Trump'ın başlangıçtaki planı rejimi hızlı bir darbeyle çökertmek, ardından da İran hava sahasını kontrol altına alarak yeni bir düzen kurmaktı. Ancak bu hedefler gerçekleşmedi. Bu nedenle Trump bazı temel başlıklarda savaş öncesi duruma yakın bir uzlaşmayı kabul edebilir. Ancak İran bunu reddederse kara müdahalesi ihtimali de masada kalmaya devam edebilir diyor askeri ve strateji uzmanı Richard Weiss. Trump'ın yaklaşımı kazanma zorunluluğu üzerinden şekilleniyor. Baskıyı artırarak karşı tarafı geri adım atmaya zorlamak, aksi halde tehditleri hayata geçirmek. İran tarafında ise tablo oldukça farklı. İranlı yetkililer ve uzmanlar ülkenin artık savaş öncesindeki esnekliğe sahip olmadığını ve aynı tavizleri veremeyeceğini vurguluyor. İran analistlere göre şu an yaşanan şey bir müzakere değil, mesajlaşma süreci. Muhtemel bir müzakere başlasa bile İran nükleer program konusunda savaş öncesindeki tavizleri vermeyecek. Füze programını kırmızı çizgi olarak görüyor ve tartışmayı açmayacak. Tahran Üniversitesi'nden uzmanlara göre İran savaşı sadece savunma olarak değil, aynı zamanda stratejik bir fırsat olarak görüyor. Bu çerçevede İran'ın hedefi bölgenin güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmek, siyasi ve askeri dengeleri kendi lehine dönüştürmek ve Lübnan'ı yalnız bırakmayarak kaderini kendi stratejisiyle bağlantılı hale getirmek. İsrail cephesinde ise ABD ile İran arasında bir anlaşma fikrine ciddi bir direnç olduğu ifade ediliyor. Analistlere göre Netanyahu için böyle bir anlaşma büyük bir siyasi başarısızlık anlamına gelebileceği söyleniyor. Netanyahu'nun hedefinin savaşı kendi ilan edeceği bir zafer ile bitirmek ve ardından yeni bir çatışma ihtimaline hazırlık yapmak olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bir anlaşma İsrail'in İran'a yeniden saldırma seçeneğini sınırlayabilir. Ayrıca İsrail içinde bazı çevreler savaşta İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yeterince hedef alınmamasını ciddi bir stratejik eksiklik olarak değerlendiriyor. Tüm bu veriler ışığında ortaya çıkan tablo şu sevgili dinleyenler. ABD savaşı baskı ve müzakereyi birlikte kullanarak sonlandırmak istiyor. İran ise sahadaki direncini masaya taşımayı ve kazanım elde etmeyi hedefliyor. İsrail ise kapsamlı bir anlaşmadan ziyade kendi lehine tek taraflı bir sonuç arıyor. Bu nedenle muhtemel müzakereler bir çözümden çok sahadaki hesaplaşmayı diplomasi masasına taşıyan zorlu bir bilek güreşi olarak şekilleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la muhtemel bir barış zirvesi için temaslarını sürdürürken eş zamanlı olarak askeri seçenekleri genişletmesi klasik kriz yönetiminin ötesinde bir stratejiye işaret ediyor. Axios'un aktardığına göre Washington diplomasi ve baskıyı birlikte yürütme yaklaşımını bilinçli bir doktrin haline getirmiş durumda. Bu yaklaşım yalnızca savaşı sonlandırmayı değil aynı zamanda İran'ın bölgesel rolünü yeniden tanımlamayı hedefliyor. Donald Trump yönetiminin çizgisi literatürde zorlayıcı diplomasi olarak tanımlanan modele oldukça yakın. Ne demek istiyoruz? Askeri baskıyı artırırken müzakere kapısını açık tutmak, sahadaki üstünlüğü masada tavize dönüştürmek, zaman baskısıyla da karşı tarafı hızlı karar almaya zorlamak. 15 maddelik planda basit bir ateşkesten öte İran'ın stratejik kapasitesini kalıcı biçimde sınırlamayı hedefliyor. Ancak kritik soru şu sevgili dinler, bu talepler Tahran'ın kabul edebileceği sınırlarının ne kadar ötesinde? Trump'ın İran kabul etti söylemi ise daha çok psikolojik baskı unsuru olarak değerlendiriliyor. İran cephesinde en büyük kırılganlık ise karar alma mekanizmasındaki belirsizlik. Müçtaba Hamenei etrafında şekillenen güç dengesi ve sistem içi koordinasyon sorunları süreci öngörülemez kılıyor. Diğer yandan Netanyahu'nun endişeleri ABD-İsrail hattında potansiyel bir ayrışmaya da işaret ediyor. İsrail'in hedefi İran'ın askeri ve nükleer kapasitesini maksimum düzeyde zayıflatmak. Amerika'nın önceliği ise savaşı kontrollü biçimde bitirmek, küresel maliyetleri sınırlamak ve Hürmüz Boğazı riskini azaltmak. Bu fark Washington'ın yeterli kazanım gördüğü noktada anlaşmaya yönelebileceği, Tel Aviv'in ise bunu eksik zafer sayabileceği ihtimalini doğuruyor. ABD'nin 82. Hava İndirme Tümeni gibi birlikleri bölgeye sevk etmesi askeri olduğu kadar diplomatik bir mesaj niteliği taşıyor. Masaya gelmezseniz bir sonraki aşama daha sert olacak mesajını veriyor Donald Trump İranlı yetkililere. Ancak bu stratejide iki ucu keskin bir kılıca benzetiliyor. Caydırıcılığı artırsa da yanlış hesaplama riskini büyütüyor. Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozları düşünüldüğünde kontrollü tırmanma hızla kontrolden çıkabilir ve petrol fiyatları ciddi şekilde yükselebilir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo net bir barış sürecinden çok belirsizlik üzerinden baskı kurmaya dayalı bir strateji olarak okunuyor, yorumlanıyor sevgili dinleyenler. ABD ve İsrail'in yoğun askeri baskısına rağmen İran'ın geri adım atmaması, direnerek kazanma stratejisinin sürdürülebilirliğini tartışmaya açıyor. Washington Post'un analizine göre İran kısa vadede etkili bir kaldıraç kurmuş olsa da uzun vadede ciddi yapısal risklerle karşı karşıya. İran'ın en güçlü kozu klasik askeri kapasitesinden çok asimetrik etki üretme becerisi gösteriliyor. Bunun merkezinde ise Hürmüz Boğazı yer alıyor. Küresel enerji akışının önemli bir kısmının geçtiği bu dar hat İran'a kritik bir baskı aracı sağlıyor. Boğaz'da yaşanabilecek sınırlı bir aksama bile piyasaları sarsmaya yatıyor ki bunu geçtiğimiz günlerde net bir şekilde gördük. Bu da Tahran'ın savaşı bölgesel sınırların ötesine taşıyarak maliyeti küreselleştirme stratejisi izlediğini gösteriyor. İran'ın hedefi klasik anlamda bir zafer değil aslında. Rejimi ayakta tutmak, ABD'nin hızlı sonuç almasını engellemek, karşı tarafın maliyetini yani Amerika'ya karşı ve İsrail'e karşı maliyeti artırmak. Bu yaklaşım kaybetmeyerek kazanma şeklinde de özetlenebilir. Nitekim İran enerji hatları üzerinden baskı kurabilmesi, bölgesel misilleme kapasitesi ve diplomasi için daha elverişli şartlar zorlayabilmesi sayesinde kısa vadede dengeyi kilitlemiş görünüyor. Ancak uzun vadede tablo tersine dönebilir. Yoğun hava saldırıları altyapıya ağır zarar verebilir. Zaten kırılgan olan ekonomisi de daha da zorlanabilir. Bu da İran'ın dayanma kapasitesini zamanla aşındırma riskini taşıyor. Bu noktada belirleyici olan dış cepheden çok iç dinamikler İran açısından. Yine uzmanlara göre savaşın ilk aşamasında oluşan milli birlik uzayan bir çatışmada yerini iç gerilimlere bırakabilir. Bu nedenle İran için en kritik eşik bombardıman sürecinden ziyade sonrasındaki toplumsal ve siyasi tablo olacak deniliyor. Öte yandan Tahran'ın sert tutumla müzakere gücünü artırma stratejisi de iki yönlü işliyor. Tazminat gibi ön şartlarda ısrar ettikçe pazarlık gücü yükseliyor. Ancak aynı ölçüde de anlaşma ihtimali zorlaşıyor. Sonuç olarak İran kısa vadede oyunu kilitleyen bir strateji izlerken uzun vadede bu direncin maliyetini ne kadar taşıyabileceği sorusu giderek daha belirleyici hale geliyor. Zaman kimin lehine işliyor peki? Donald Trump askeri baskıyı artırırken ekonomik etkilerin henüz katlanamaz seviyeye ulaşmadığını düşünüyor. Bu da şu denklemi ortaya çıkartıyor. İran zaman kazandıkça avantaj sağlamaya çalışıyor. ABD ise zaman geçtikçe İran'ın zayıflayacağını hesaplıyor. Yani taraflar aynı değişkeni yani zamanı zıt yönlerde avantaja çevirmeye çalışıyor. Peki İran bu stratejiyle kazanabilir mi? Eğer İran Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı sürdürebilir, ABD'yi ekonomik ve siyasi olarak zorlayabilir ve iç bütünlüğünü koruyabilirse bu strateji kısa vadede sonuç üretebilir İran açısından. Aslında İran'ın yaklaşımı irrasyonel değil sevgili dinleyen. Aksine mevcut şartlarda rasyonel bir savunma refleksi olarak tanımlanıyor uluslararası analizlerde. Tahran ABD'nin güçlü olduğu alanlarda değil zayıf olduğu alanlarda mücadele ediyor bir başka ifadeyle. Hürmüz üzerinden enerji akışını tehdit etmek, bölgesel vekil aktörlerle çatışmayı yaymak, ekonomik maliyeti küreselleştirmek. Bu strateji ABD'nin askeri üstünlüğünü zamanla stratejik bir yüke dönüştürme potansiyeli taşıyor bir başka ifadeyle. Nitekim savaş uzadıkça Donald Trump yönetimi açısından siyasi maliyeti artıyor. Ancak bu yaklaşımın doğal bir sınırı var elbette. Kısa vadede caydırıcılık üretse de uzun vadede sistemin taşıma kapasitesini zorlayabilir. Dolayısıyla İran için asıl soru şu, direnerek ne kadar süre kazanabilir ve bu süreyi somut bir stratejik kazanca dönüştürebilir mi? Eğer bu zaman dilimi diplomatik bir sonuca çevrilmezse bugünkü direnç yarının daha büyük kırılganlıklarının zemini hazırlayabileceğinin altı çiziliyor. ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonlar, saldırganlık, sahada belirgin bir üstünlük sağlasa da bu avantajın stratejik bir zafere dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor. Askeri kapasite açısından rakipsiz görünen ABD, İran karşısında klasik bir kazanma tanımının giderek bulanıklaştığı bir tabloyla karşı karşıya. ABD'nin evet net avantajları var ki onlar hava üstünlüğü ve yüksek hassasiyetli saldırı kapasitesi, gelişmiş istihbarat ve hedefleme kabiliyeti, küresel lojistik ve hızlı konuşlanma yeteneği, binlerce hedefin vurulması, üst düzey isimlerin etkisiz hale getirilmesi ve kritik altyapının tahrip edilmesi bu üstünlüğü ortaya koyuyor. Ancak asıl soru şu, bu askeri başarılar siyasi sonucu garanti ediyor mu? Tarih Irak ve Afganistan örnekleriyle gösteriyor ki sahadaki üstünlük her zaman stratejik başarıya dönüşmüyor. ABD açısından kritik sorun zaferin tanımının net olmaması. Yani rejim değişikliği mi, nükleer kapasitenin tamamen ortadan kaldırılması mı, yoksa İran'ın bölgesel etkisinin sınırlandırılması mı? Bu hedefler arasındaki belirsizlik askeri başarıların stratejik bir sonuca bağlanmasını zorlaştırıyor. ABD'nin önündeki en kritik eşik kara operasyonu. Böyle bir operasyona girilecek olursa rejim üzerinde daha fazla baskı kurulabilir. Ancak maliyeti ve kayıplar dramatik bir şekilde artar ABD açısından. Girilmeyecek olursa savaş havadan baskı ve sınırlı etki düzeyinde kalacak. İran rejimi de ayakta kalacak. Bu ikilem ABD'nin stratejik karar alma sürecinin merkezinde yer alıyor. Peki ABD her şeye rağmen kazanabilir mi? Kısa vadede evet, eğer kazanmak şuysa İran'ın askeri kapasitesine ağır darbe vurmak, nükleer programı geciktirmek, İran'ı müzakereye zorlamak. Ancak uzun vadede zor, eğer hedefler şunlarsa: rejim değişikliği, İran'ın bölgesel etkisini tamamen kırmak, kalıcı istikrar sağlamak. Ortaya çıkan tablo sevgili dinleyenler klasik bir kazanan kaybeden dekleminden ziyade şu gerçeği gösteriyor. ABD askeri olarak üstün ama stratejik olarak sınırlı. İran askeri olarak zayıf ama stratejik olarak dirençli. Bu nedenle savaşın sonucu büyük ölçüde şu soruya bağlı. ABD hızlı bir siyasi sonuç üretebilir mi, yoksa İran savaşı uzatarak dengeyi mi değiştirir? Evet, savaş uzarsa askeri üstünlük giderek anlamını yitirir ve çatışma bir yıpratma savaşına dönüşür. Bu da İran'ın oyun alanını genişleteceği vurgulanıyor birçok değerlendirmede. Evet, İran'ın en önemli kuzu haline gelen Hürmüz Boğazı'na ayrı bir başlık açmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Hürmüz Boğazı artık sadece Basra Körfezi'ni dünyaya bağlayan dar bir su yolu değil. Küresel ekonomi ve uluslararası enerji güvenliği denkleminin kritik bir merkezine dönüşmüş durumda. Bu deniz hattından dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık 1/5'i geçiyor. Bu da onu coğrafyanın siyasetle, ekonomik çıkarların askeri hesaplarla kesiştiği modern ulusal sistemin en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Hürmüz Boğazı sıradan bir deniz hattı değil, velhasıl modern küresel sistemin en kritik enerji boğazı. Küresel petrolün yaklaşık %20'si buradan geçiyor. LNG yani sıvılaştırılmış gaz ticaretinin de yaklaşık %20'si bu hattan taşınıyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil enerji akışı söz konusu. Bu nedenle Hürmüz sadece bir coğrafi geçit değil, küresel kapitalizmin enerji atardamarı adeta. Bu nedenle Hürmüz'de yaşanacak herhangi bir aksama sadece enerji piyasalarını değil, uluslararası ticareti, borsaları, yatırımları, hem gelişmiş hem gelişmekte olan ekonomileri doğrudan etkilemekte. 1970'lerde petrol ambargosu nasıl küresel sistemi sarsmışsa, bugün İran Hürmüz üzerinden enerjiyi silaha dönüştürüyor. İran'ın en kritik başarısı savaşı askeri olmaktan çıkarıp ekonomik savaşa dönüştürmesi oldu. Kendi zayıflığını küresel sistemin zayıflığına bağlayarak savaşın seyrini değiştiren son derece kritik bir hamlede bulunmuş oldu. İran elindeki bu son derece önemli kozu kullanarak askeri anlamda olmasa bile stratejik düzeyde savaşın seyrini değiştirebileceğini vurguluyor. İran enerji kozunu kullanarak savaşı küreselleştirdiği de net bir şekilde görülüyor. ABD'nin maliyetini artırmış vaziyette ve enerji üzerinde hatırı sayılı bir baskı da kurmuş durumda. Ama uzun süreli blokaj İran'ı da vurabilir. Kendi ihracatı da kesilebilir. Ayrıca askeri karşılık riski de büyüyecektir kendisine yönelik. Bu kriz bize şunu gösteriyor. Velhasıl toparlayacak olursak bu noktayı sevgili dinleyenler, 21. yüzyıl savaşları artık sadece cephede kazanılmıyor. Enerji, ekonomi ve lojistik üzerinden kazanılıyor. İran'ın savaşın sonucunu değil ama kurallarını değiştirdiğini söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Evet, savaşa ilişkin uluslararası analizlerde neler yazılıp çiziliyor? Kısaca bir bakalım sevgili dinleyenler. Uluslararası basındaki analizlere göre Donald Trump'ın İran'la muhtemel müzakerelere açık kapı bırakması İsrail'e ciddi bir tedirginliğe neden olmuş durumda. İsrail medyasından 7 Ot Ahronot, Benjamin Netanyahu hükümetinin savaşın diplomatik yollarla sona ermesinin sahadaki stratejik hedefleri yarım bırakabileceğinden endişe ettiğini aktarıyor. İsrail yorumculara göre Washington'ın Tahran'la doğrudan ya da dolaylı temasları Tel Aviv'in bilgisi dışında gelişmiş olabilir. Trump'ın bazı saldırıları ertelemesi ve güçlü müzakereler vurgusu da bu sürecin işareti olarak görülüyor. Analizlere göre İsrail'in temel kaygısı İran'ın nükleer programı. Balistik füze kapasitesi ve bölgesel etkisi tam sınırlanmadan bir anlaşmaya gidilmesi, Tel Aviv böyle bir senaryonun İran'a zaman kazandıracağını düşünüyor. Uluslararası değerlendirmelerde en güçlü senaryo ise taraflar arasında resmi bir anlaşma olmadan gerilimin kademeli düşmesi. Daha düşük ihtimaller arasında uzun süreli yıpratma savaşı ve İran'da iç siyasi kırılmada yer alıyor. Sonuç olarak Washington'ın diplomasiye yönelmesi savaşın seyrini değiştirebilecek kritik bir eşik olarak görülürken bu durum İsrail açısından askeri kazanımların masada kaybedilmesi riskini de beraberinde getirdiği vurgulanıyor İsrail medyasınca sevgi dinleyenler. Middle East Eye yazarı Gabriel Polley'e göre İsrail uzun yıllardır inşa ettiği kırılgan ve kuşatılmış devlet anlatısını artık kendi eliyle aşındırıyor. Polley, İsrail'in kendisini zor bir mahalde hayatta kalmaya çalışan bir medeniyet adası olarak sunan söyleminin hem iç kamuoyu hem de batılı müttefikleri ikna etmeye yönelik bir propaganda işlevi gördüğünü belirtiyor. Oysa özellikle 1967 sonrası süreçte Mısır'la barış, Irak'ın zayıflatılması, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve İbrahim Anlaşmaları gibi gelişmeler İsrail'i kuşatılmış bir aktörden ziyade bölgesel üstünlük sahibi bir güce dönüştürdü. Buna rağmen Tel Aviv tehdit algısını canlı tutarak askeri politikalarını ve uluslararası desteği meşrulaştırmayı sürdürdü. Analize göre 7 Ekim yani Aksa tufanı sonrası dönem ise bir kırılma noktası oldu. İsrail, Gazze, Lübnan ve Suriye'de askeri üstünlüğünü pekiştirirken aynı zamanda daha agresif ve dönüştürücü bir rol üstlenmeye başladı. İran'a yönelik son saldırıda bu yaklaşımın zirvesi olarak görülüyor. Ancak Polley bu stratejinin uzun vadede ters tepebileceği uyarısında bulunuyor. İsrail askeri gücünü artırsa da uluslararası meşruiyetini aşındırıyor, bölgesel istikrarsızlığı derinleştiriyor ve en önemlisi kendi inşa ettiği savunmasızlık mitini zayıflatıyor. İsrail askeri olarak güçlü kalsa bile giderek yalnızlaşan ve kendi politikalarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir aktöre dönüşme riskiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor Middle East Eye yazarı Gabriel Polley. Uluslararası medyada yer alan en çarpıcı değerlendirmelerden biri sevgili dinleyenler, New York Times'ın ortaya koyduğu analize yansıdı. Bu analiz aslında çok kritik bir gerçeğe işaret ediyor. Donald Trump bu savaşa kendi askeri ve istihbarat kurumlarının temkinli değerlendirmelerine rağmen girdiği söyleniyor. Çünkü Amerikan istihbaratı başından beri şunu söylüyordu. İran'da dışarıdan bombardımanla tetiklenecek bir halk ayaklanması ihtimali son derece düşük. Ama buna rağmen savaş kararı alındı. Peki neden? Çünkü masada başka bir akıl vardı. Mossad'ın doğrudan Benjamin Netanyahu'nun sunduğu bir senaryo. Bu senaryoya göre İran'a sert bir darbe indirilecek, üst düzey isimler hedef alınacak ve birkaç gün içerisinde içeride kaos başlayacaktı. Sokaklar hareketlenecek, rejim çözülmeye başlayacak ve savaş hızlı bir şekilde sonuçlanacaktı. Kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Ama gerçekte ne oldu? Hiçbiri gerçekleşmedi. İran yönetimi çökmek bir yana yerini korudu. Toplumsal ayaklanma beklenirken korku ve güvenlik baskısı nedeniyle sokaklar sessiz kaldı. Ve en önemlisi savaş kısa sürede bitecek derken kontrol edilmesi zor bir bölgesel çatışmaya dönüştü. Şimdi burada asıl soru şu deniliyor gazetede. ABD Başkanı kendi kurumlarının analizlerini neden ikinci plana itti? Neden sahadaki gerçeklikten çok İsrail istihbaratının iyimser senaryosuna yatırım yaptı? Bu tablo sadece bir istihbarat hatası değil. Bu siyasi tercihle yapılmış bir stratejik kumar ve bugün gelinen noktada o kumarın tutmadığını çok net görüyoruz. Donald Trump hızlı zafer beklentisiyle girdiği bir savaşta uzayan, maliyeti artan ve sonucu belirsiz bir sürecin içinde. Daha da çarpıcı olan şu, bu savaş Washington'ın kendi hesaplarından çok Tel Aviv'in öncelikleri doğrultusunda şekillenmiş görüntüsü veriyor. Ve eğer doğruysa ortada sadece başarısız bir strateji değil, aynı zamanda ABD'nin karar alma mekanizmasına dair çok daha derin bir sorgulama var. Çünkü şurası çok daha net gözüküyor sevgili dinleyenler. Bu da bizim yorumumuz olsun. Bu savaşı Netanyahu ve Trump etrafındaki Hristiyan sünnetçilerin planladığı çok net bir şekilde görülüyor. Netanyahu'nun planladığı bu plan Trump tarafından düğmeye basılarak hayata geçirilmiş gözüküyor. ABD'li araştırmacı, gazeteci Jeremy Scahill, Bu savaş İsrail'in sonunun başlangıcı olabilir uyarısında bulunuyor. Katıldığı bir podcast'te yaptığı değerlendirmede İsrail'in mevcut askeri stratejisinin kısa vadede başarılı görünse de uzun vadede tarihsel bir kırılmaya neden olabileceğini söylüyor ABD'li araştırmacı gazeteci Jeremy Scahill. Scahill'e göre Benjamin Netanyahu kısa vadede istediği savaşı elde etti ve özellikle İran'a yönelik sert hamlelerle sonuç aldı. Ancak bu durum kalıcı bir başarı anlamına gelmiyor. Tek kazanan Netanyahu gibi görünüyor ama bu bir Pirus zaferi olabilir. Hem ABD'nin hem de İsrail'in İran'ın direncini hafife aldığını belirtiyor yazar. Ayrıca İsrail kamuoyuna savaşan gerçek maliyetleri ve İran'ın füze kapasitesi konusunda şeffaf bilgi verilmediğini, bu gidişatın daha ağır kayıplara yol açabileceğini ifade ediyor. Scahill'in en dikkat çekici vurgusu ise tarihsel perspektif. Bugün kontrol altında görünen sürecin 10 veya 20 yıl sonra çok farklı değerlendirebileceğini söylüyor. 7 Ekim sonrası yaşananların Orta Doğu tarihinde büyük bir kırılma olarak hatırlanabileceğini ve İsrail açısından sonun başlangıcı olarak görülebileceğini dile getiriyor. Gazze'ye de değinen Scahill, Filistin direnişinin sona erdiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, sahadaki gelişmelerin direnişin sürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. Bu tür analizler sevgili dinleyenler özellikle ABD kamuoyu ve akademik çevrelerde İsrail'in uzun vadeli stratejisinin daha fazla sorgulanmasına yol açarken kısa vadeli askeri başarı ile uzun vadeli siyasi sonuçlar arasındaki gerilimi daha da görünür hale getiriyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir röportajda İsrail eski meclis başkanı Avram Brook'un açıklamaları gündemde bir hayli yankı buldu. Brook, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği bir röportajda 1967'den bu yana Yahudi aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra'yı hedef alan en az 5 sistematik saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Carson'ın şaşkınlığıyla hafızalara kazınan o anlar kısa sürede milyonlara ulaştı. Bu açıklamalar son haftalarda Mescid-i Aksa çevresinde artan kısıtlamalarla birlikte daha da anlam kazanıyor elbette. Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik baskılar ve giriş yasakları güvenlik gerekçesinin ötesinde kutsal mekan Mescid-i Aksa üzerinde adım adım kontrol kurmayı hedefleyen bir stratejiye işaret ediyor. Gerilimi tırmandıran bir diğer unsur ise aşırı sağcı İsrail siyasetçiler ve fanatik grupların sosyal medyadaki provokatif söylemleri. Bu paylaşımlar münferit çıkışlardan ziyade sahadaki fiili uygulamalarla paralel ilerleyen sistematik bir yaklaşımın parçası olarak öne çıkıyor. Avraham Brook'un itirafları yalnızca geçmişteki girişimleri değil, bugün devam eden riskleri de göz önüne sürüyor. Mescid-i Aksa'ya yönelik tehdit hem sahadaki uygulamalar hem de dijital alandaki söylemler üzerinden büyüyen ve küresel tepkiyi tetikleyen bir gündem haline gelmiş durumda. Evet, programımızı toparlarken savaşın en önemli mağduru olarak ön plana çıkan Körfez'in güvenlik paradoksuna değinmek istiyoruz. Yıllardır Orta Doğu siyasetinin değişmez bir denklemi vardı. Körfez sermayesi batıya özellikle de Amerika'ya akar, karşılığında Amerikan askeri şemsiyesi bölgeyi dış tehditlere karşı korurdu. Ancak bugün bu denklem tarihin en sert sınavından geçiyor. İsrail ve İran arasındaki gerilimin bölgeye yayılmasıyla birlikte Körfez ülkeleri kendilerini hiç beklemedikleri bir noktada buldular. Hedef tahtasının tam ortasında. Geldiğimiz noktada Körfez'deki Amerikan askeri varlığı bölge başkentleri için bir güvenlik garantisi olmaktan çıkıp çatışmayı üzerine çeken bir paratonere dönüşmüş durumda. Bölge ülkeleri analistlerinin ve kamuoyunun yüksek sesle dile getirdiği soru şu: ABD bizi mi koruyor yoksa biz mi ABD'nin bölgedeki varlığını korumak için risk alıyoruz? Körfez ülkeleri 10 yıllardır Amerikan üslerine ev sahipliği yaparak ve milyarlarca dolarlık yatırımlarla Washington'ın sadık müttefiki oldular. Ancak bugün kendi kararları olmayan bir savaşın faturasını ödeme riskiyle karşı karşıyalar. Bazı yorumcuların deyimiyle koruma sistemi artık bizzat tehditin kaynağı haline geldi. Bölgedeki iş insanları, stratejistlerin huzursuzluğu yersiz değil velhasıl sevgili dinlerler. Körfez, İran ile doğrudan bir çatışmaya çekilmekten veya bu gerilimin ekonomik yıkımıyla baş başa kalmaktan endişe ediyor. Bu noktada akıllara şu soru geliyor. Bölgesel kaos kimin işine yarıyor? Bölgedeki komşularının zayıflaması veya parçalanması Tel Aviv'in göreli gücünü artırabilir. Washington'ın tamamen İsrail eksenli bir strateji izlemesi ise uzun vadede kendi bölgesel etkisini eritiyor ve müttefikler arasında güveni sarsıyor elbette. Artık Körfez başkentlerinde güvenlik karşılığı işbirliği modelinin sarsıldığı, dengelerin tersine döndüğü konuşuluyor. Washington'ın bölgeyi sakinleştirmek yerine gerilimin bir parçası olması müttefiklerini yeni arayışlara itebileceği vurgulanıyor. Evet, Orta Doğu'da savaş uzadıkça sevgili dinleyenler, Körfez ülkeleri için de o kritik soru daha da can yakıcı hale gelecektir elbette. ABD ile kurulan bu devasa güvenlik mimarisi gerçekten onları koruyor mu, yoksa onları sonu belirsiz bir ateşin içine mi itiyor? Bu sorunun cevabı sadece Körfez'in değil, önümüzdeki 10 yılların tüm bölge dengelerini yeniden inşa edecek bir soru olarak karşımızda duruyor sevgili dinleyenler. Evet, böylelikle bir sınır ötesi programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.